Abdülaziz Bayındır Hocamız, İstanbul Hukuku alanında uzman. Yine aynı zamanda hepimizin bildiği Süleymaniye Vakfı kurucusu ve başkanı aynı zamanda. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
İslam'a dair doğru bilinen yanlışlar üzerine hocam sunumunu bizlerle paylaşacak. Yaklaşık bir saatlik bir sunum olacak. Daha sonrasında son yarım saat içerisinde de soru cevap şeklinde sorularınızı alabiliriz. Hocam yayınımız zaten canlı olmayacak, bant üzerinden olacak. Yani daha sonrasında izleyebileceğiz.
Dolayısıyla yani istediğiniz gibi laf edip sonra çıkartabiliriz. Gerçi siz çıkarttırmazsınız ama.
Çarpma yaparız. Önemli değil.
Son yarım saatte soruları alacağız. Başlayabiliriz hocam.
Tamam mı?
Tamam.
Peki. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi karşımda Zafer Bey'i de görünce bir şey aklıma geldi. Almanya'da Tübingen Üniversitesi ile yaptığımız bir anlaşmada Hristiyanlık tarihiyle İslam tarihini birlikte araştırmayı, oradan da dinler tarihine geçiş yapmayı kararlaştırmıştık. Sonra Katolik Fakültesi'nin dekanı dedi ki, bizimkiler 2. asırdan öncesine geçmeye müsaade etmiyorlar dedi. 2. asırdan sonrası, dedim aynı şey bizde de var. Öyle mi dedi, tamam o zaman biz geçelim, boş verin, biz onları dinlemeyelim dedi ama başaramadı. Şimdi gerçekten yani bu Kur'an-ı Kerim okuduğumuz zaman Nebiler hayattayken başlayan dini bozma faaliyetleri var. Bunu biz Kur'an-ı Kerim'de de görüyoruz. Mesela siz hiç münafık Yahudi diye, Yahudi münafığı diye bir kavram duymuş muydunuz Muhammed Aleyhisselam hayattayken? Duydunuz mu? Tamam. Mesela sen şeyden bir aşk, Diyanet'in mealinden şey yapacağız. Diyanet'in mealinden Bakara 75. ayeti bir aç. Şimdi önce o ayetin doğru mealini ben size vereyim. Sonra siz bir de Diyanet'in mealinden dinleyelim. Şimdi orada Allah-u Teala Bakara suresinin 40. ayetinden itibaren İsrailoğullarını anlatıyor. 75. ayetinde de şöyle diyor. Siz onların size inanmalarını mı bekliyorsunuz? Onlardan bir grup gelir, Allah'ın kelamını dinler, doğru bağlantıyı kurar. İşte bizim kitabımızın tasdik ettiği bir kitap, bizim kitabımızı tasdik eden bir kitap ve beklediğimiz Nebi diye anlarlar. Sonra kelimelerde anlam kayması yapar. Meseleyi çok iyi anladıkları halde anlam kayması yaparlar. Müminlerle karşılaştıkları zaman amenna derler. İnandık. İşte beklediğimiz Nebi. Ama birbirleriyle baş başa kaldıkları zaman derler ki, yahu siz ne oluyor size? Allah'ın size açtığı bir konuyu bunlara niye bildiriyorsunuz? Yarın Allah'ın huzurunda nasıl hesap vereceksiniz? Hiç aklınızı kullanmaz mısınız? Allah'ı da kandıracaklarına inanıyor bunlar. Ama siz şuradan bir bakın. Diyanet mealini ben özellikle seçtim ama hangi meale bakarsanız bakın. Orada Yahudi münafıklar gizlenmiştir. Şimdi arkadaşımız okusun.
Bakara suresi 75. ayet. Şimdi ey müminler, onların size inanacaklarını mı umuyorsunuz? Oysa onlardan bir zümre Allah'ın kelamını işitirler. Sonra o kelamı iyice anlamış olmalarına rağmen yine de bile bile onu tahrif ederlerdi.
Devam et.
Onlar inananlarla karşılaştıklarında iman ettik derler. Birbirleriyle baş başa kaldıklarındaysa Allah'ın size açtıklarını, yani Tevrat'taki bilgileri Rabbiniz katında sizin aleyhinize delil getirsinler diye mi onları anlatıyorsunuz? Bunları düşünemiyor musunuz derler.
Bak, Tevrat'taki bilgi diye bir şey var mı orada? Görüyor musunuz? Bir de orada yazdığı bir dipnot var, onu oku. Tahrif ederler ifadesinin altında. Kendileri nasıl tahrif yapmış onu görün. Oku onu, dipnotunu.
Buraya koymamış hocam, hemen açıyorum şimdi. Biraz uzun hocam buradaki dipnot ama.
Yani bu ayet diyorlar, Yahudilerin Tevrat'ı tahrif ettiklerinin en sağlam delilidir diyorlar. Tabii ki hiç alakası yok. Yahudilerin Tevrat'ı tahrif ettikleri, bak Tevrat'ı araya sokuşturarak Yahudi münafıkları gizliyorlar, dikkat ederseniz. Ama hangi meale bakarsanız, hangi, yani ben şu anda gizlemeyen birisini görmedim yani. Bunun sadece bu konu olsa bizim şeyimiz herhalde birkaç hafta sürer yani anlatması. Onun için kısa bir başlangıç olmuş olsun.
Okumamı isterseniz.
Oku.
Ayette bilhassa Yahudilerden bir grubun din bilginleri Kelamullah'ı, yani kutsal kitabın sözlerini işitip iyice kavradıktan sonra onu bile bile kasıtlı olarak tahrif ettikleri belirtilmektedir. Sözlükte tahrif, bir sözün veya metnin lafzını ya da manasını değiştirip bozma anlamına gelir. Burada lafzın mı, mananın mı kastedildiği konusunda farklı açıklamalar vardır. Tefsirlerde çoğunlukla buradaki tahriften Yahudilerin asıl Tevrat nüshasının metnini veya lafzını değiştirip bozmalarını kastedildiği ifade edilir. Ancak Abdullah bin Abbas'tan buradaki tahrifi Tevrat'ın lafzı aynen kaldığı halde yorumun saptırılması şeklinde açıkladığı rivayet edilmekte. Taberi de bu tahrifi bu anlamda açıklar. Tefsirlerde Yahudilerin bilhassa Tevrat'ta Hazreti Muhammed'in peygamberliğiyle ilgili haberlerle rejim gibi bazı hukuki hükümlere ilişkin ayetleri tahrif ettikleri belirtilir. Bu suretle kendi kutsal kitaplarını bile tahrif edecek kadar yoldan çıkmış olan Yahudilerin dinlerini terk ederek İslam peygamberlerini tanımalarını ve onun getirdiklerine inanmalarını beklemek aşırı iyimserlik olurdu.
Şimdi bakın, o anlamın verilmesi ve bu dipnot imkansız. Ayetin Arapça metnini okuyayım. Diyor ki Allah-u Teala, hatta şeyden itibaren okursanız görürsünüz. Bakara 40. ayetten itibaren İsrailoğullarının tavırları anlatılıyor. Diyor ki اَفَتَطْمَعُونَ اَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ بِكُمْ. Onların size inanmalarını mı bekliyorsunuz? Siz kim orada?
Müminler.
Biz oluruz ya, Müslümanlar olur. Fakat kâne ferîkum minhum yesmeûne kelâmallâh. Onlardan bir grup gelip Allah'ın kelamını dinliyorlar. Allah'ın kelamı Tevrat mı olur bizden dinledikleri? Bak, görüyor musun? Bakın nasıl saptırma var. Sümme yuharrifûnehu min ba'di mâ akalûhu. Doğru bağlantıyı kurduktan sonra o dinledikleri ayetin anlamını kaydırırlar. Lahum ya'lemun, bunu bile bile yaparlar. Ve izâ lekul lezîne âmenû, müminlerle karşılaştıkları zaman kâlu âmennâ, biz de inandık derler. Peki bu bir münafık, bak şimdi devamını okuyayım, münafıklık değil mi? Ve izâ halâ bâdûm ilâ bâd, biri diğeriyle baş başa kaldığı zaman kâlu, şöyle denir, etuhaddisûne bimâ fetahallâhu aleyküm liyuhâccûküm bi'inde rabbikum. Bu ayeti okurken aptal mısınız kelimesi aklıma geliyor. Ne oluyor yani? Onlara Allah size gösterdi, bakın bu kitap Allah'ın kitabı, bu nebi Allah'ın nebisi, ama niye siz bunlara söylüyorsunuz? Allah'ın yanında bunlar gelip size delil getirecekler. Ya Rabbi işte geldi, mümin oldular, sonra kafir oldular diye. Allah'ı kandıracaklarına inanıyorlar. Efela ta'kilun, aklınızı kullanmaz mısınız? Evela ya'lemun ennallaha ya'lemu ma yusirrun ve ma yu'lun. Bunlar bilmiyorlar mı? Allahü Teala onların açığa vurduklarını da gizlediklerini de bilir. Şimdi bak, çok açıkça Yahudi münafık gördünüz mü? Ve nasıl saklandığını da Diyanet'in mealinden gördünüz. Şimdi bir başka bir şey söyleyeyim. Bir gün Emine Şenlikoğlu geldi bana. Dedi ki, ben dedi öyle inançlı bir ailenin kızı olarak büyümedim dedi. Dinle 22 yaşındayken tanıştım. Şöyle bir meal okuyayım dedim. Bakara suresinden başladım. 6. ayete geldim. Attım elimden. Böyle bir meal olmaz dedim. Bakar 6. ayete ne mana vermişler? Bak bakalım. Yani bu Allah'ın kitabı olamaz dedim. Attım elimden diyor. Ondan sonra diyor ateist oldum. Ve bir suç işledim. Beni hapse attılar. Ateistler koğuşuna koydular. Baktım herkes benim gibi ateist olmuş. Bu ne biçim bir kitap diye. Oku onu.
İnkar edenleri uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. Asla iman etmezler. Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözlerini de kalın bir perde bulunmaktadır. Ve onlar için büyük bir azap vardır.
Hadi buyur. Bak kalplerini gözlerini mühürlemişse. Kulaklarında da ne vardı?
Kulaklarını da mühürlemiş.
Kalplerini ve kulaklarını mühürlemiş. Gözlerinde de perde var. Adam görmüyor. Duymuyor. Anlamıyor. Ondan sonra da büyük bir azap vardır. Ya diyor bu ne ya? Böyle diyor. Bu Allah'ın kitabı olur mu? Bakın Diyanet'in mealinden okutmamın sebebi o. Hangi mealden okursanız okuyun. Bu bir mecazdır. Türkçemizde de var, Arap dilinde de var. Mesela bunu mecaz olarak bir tek Zemahşeri tefsirinde koymuş. Diğerleri böyle şey yapmışlar. Şimdi bakın, siz ne mana vereceksiniz? Ali İmran suresinin 106. ayetini Diyanet'in mealinden okuyun. Oku bakalım Diyanet mealinden Ali İmran 106'yı. Bir bak kafir ne demektir? O arkadaş bulana kadar şey yap. Kafir demek, örten demektir. Kur'an'da çiftçiye de Allah kafirdir. Niye? Tohumu toprağın içine koyuyor, örtüyor. Örttüğü zaman toprakta tohumu göremezsiniz değil mi? Ama vardır. Bütün kafirler de doğruları görür, anlar, inanır, ondan sonra örter. Bir insanın kafir olması için gerçekleri kavraması lazım. Anlaması lazım. Ondan sonra hesabına gelmediği için örtmesi lazım. Bu adam işte gerçek sağır değil. Hani adam sağır ne yaparsan yap işitemezsin. Görenedir görene, körene denir değil mi Türkçe'de? Gerçek kör mü bu? Şimdi oku bakın. Bakın Diyanet'in kendi iç çelişkisini görmeniz açısından diyorum.
Ali İmran 106. O gün bazı yüzler ağrır, bazı yüzler kararır. Yüzleri kararanlara imanınızdan sonra inkar ettiniz. Öyle mi?
Bakın imanınızdan sonra inkar. Aslında inkar kelimesi de yanlış. Kafir oldunuz. Çünkü kafir örtendir. Yani örttüğün zaman kayıp oluyor mu? Mesela siz de çok bilirsiniz. O kafirlik edenlerin çoğusu benim kalbim Allah biliyor diye. Tabii ki kalbinde iman olmasa kafir olamazsın ki. Neyi örteceksin? Neyi örteceksin? Bak şimdi tekrar o meali oku. Dikkat edin. Ahiretteki durumu anlatılıyor insanlara.
O gün bazı yüzler ağrır, bazı yüzler kararır. Yüzleri kararanlara imanınızdan sonra inkar ettiniz. Öyle mi? Öyleyse inkar etmenize karşılık azabı tadın denilir.
Bak inandıktan sonra inancınızın üstünü örttünüz değil mi? O zaman ne oluyor? Bunlar suçlu oluyor. Bu insanlar da gözlerine de soksan görmezler. Bağırsan işitmezler. Kalplerini de çalıştırmazlar. Şimdi işte o ayet. Bakın ayetleri birbirleriyle bağlantılı olarak anlayacağız. Öyle şey değil. Kur'an'ı Allah açıklama yetkisini Muhammed Aleyhisselam dahil hiç kimseye vermemiş. Ayetleri birbiriyle açıklamıştır. Evet şimdi bir de şuna bakın. Olayın yani kafir bile kafirin ne olduğu bilinmiyor. Bakın İslam aleminde. Onu öğrenmemiz için ne hale getirilmiş bu din. Bir de şey oku. Aynı surenin Ali İmran suresinin 84. ayetini oku bakalım.
De ki Allah'a bizi indirilene Kur'an'a.
Bize indirilene evet.
Allah'a.
Ha yok o değil. O yanlış oldu. Onu değil. 86 ve devamını oku. Onu başka bir şey için okuyacağız. Tamam. Evet.
İman ettikten, peygamberlerin hak olduğuna şahitlik ettikten ve kendilerine açık deliller geldikten sonra inkar eden bir toplumu Allah'a nasıl doğru yola eriştirir?
Bak, gör ki İşte keyfiyetillahu kavmen keferu ba'de imanihim. İnandıktan sonra kafir oldular. Üstünü örtüler inançlarını. Ve şehidü ennel Resulü hakkun. Bu Resulün hak olduğunda bizzat şahit oldular. O Resul, Resulün de iki anlamı vardır arkadaşlar. Birinci anlamı Resulün getirdiği şeydir. Bu sözlük manasıdır. İkinci anlamı getirendir. Dolayısıyla bugün bizim elimizdeki Resul Kur'an-ı Kerim'dir. Ama bu da hep gizlenmiştir. Bakın Resulün hak olduğuna inandılar. Peki kendilerine açık açık belgeler geldi. Ondan sonra kafir oldu. Bak her şey apaçık ortada. Ondan sonra her şeyi biliyor. En küçük şüphesi yok, kafir oluyor. Şimdi bu adam kör, sağır ve dilsiz rolüne soyunmuş olmaz mı? İşte Bakara 6. ayette o. Sanki kelimesini eklemek zorundasınız. Çünkü bu bir mecazdır. Mecaz ifadeler, mecazi mürsel diye. Mecaz ifadeler bir dilden diğer dile her zaman tercüme edilemez ki. Mesela saman altından su yürütmeyi bir başka dille tercüme ederseniz kimse bir şey anlamaz ki. Şimdi bak gördünüz mü? Bak kafirli şey bak kendi mealinden okuyoruz. Nasıl çelişiyor birbirleriyle. E şimdi bugün gençleri deist oldukları için suçluyorlar. Suçlanacak kim? Siz misiniz onlar mı? Peki şimdi bakın bir şey daha size şey yapayım. Mesela bugünlerde İsrail oğullarının yani şey İsrail devletinin Gazze'lilere yapmış oldukları saldırılar ve dünyadaki yöneticilerin büyük bir bölümünün onlara sahip çıkması ve İsrail'in Gazze'lileri insan saymaması falan dünyanın her tarafında haklı olarak protesto ediliyor. Çünkü insanların doğal yapısına ters. Bu arada size şunu da söyleyeyim. Dinin tarifini biliyor musunuz? Allah dini nasıl tarif etmiş? Bakın aklınızda kalsın. 30. surenin 30. ayeti ama bu meallerden ne bulacaksınız ki yani? Allah dini tarif ederken diyor ki yüzünü dosdoğru bu dine çevir. Allah'ın fıtratına. Şimdi burada tabip arkadaşlar var bilirler. Fıtrat şey demek bir şey üstten aşağıya yarmak. Yani bölme kanunu. Tabiatta bütün varlıkların oluşum, gelişim ve değişimde geçerli kanun ve kurallar. Ki Allah insanları da ona göre yaratmıştır diyor. Allah'ın yarattığını yerini tutacak bir şey yoktur. Yani Allah fıtrat, işte doğru din budur. Doğru din fıtrattır diyor. Yani tabiatta geçerli, insanın vücudunda geçerli kanun ve kuralların insan hayatına uygulanmasıdır. Dolayısıyla doğru din anlattığınız zaman hah tamam derler. Mesela az önce kafir tanımı. Gözü şey adamın gözü şeyli perdeli, kulağı ve kalbi mühürlü ondan sonra hadi cehenneme. Bunun fıtrata ne ilgisi var? Ama gerçekleri gördükten sonra gerçekleri çarptıran kişi fıtratına ters davranmış olur ve psikolojik sıkıntıya girer. Şimdi buradan biz şimdi şey yapıyoruz. Bütün insanlık fıtratıyla İsrailoğullarının yaptığına karşı çıkıyor. Yahudilerin bir bölümü de karşı çıkıyor. Çünkü onların hepsi aynı değil. Peki ben Müslümanım diyenler acaba hangi yüzle karşı çıkıyorlar? Bakın şimdi Diyanet'in Tevbe suresinin 5. ayetine verdiği meali bir okuyun.
Haram aylar çıkınca bu Allah'a ortak koşanları artık bulduğunuz yerde öldürün.
Adem müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün. Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman bütün Yahudiler ve Hristiyanlar da müşriktir. Tevbe suresinin 30. ayeti olarak hatırlıyorum. 30 veya 31 bir hata edebilirim. Peki bu müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün. Devam et.
Onları yakalayıp hapsedin. Ve her gözetleme yerine oturup onları gözetleyin. Eğer tövbe ederler, namazı kılıp zekatı da verirlerse kendilerini serbest bırakın. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
Peki burada haşa tabii Allah asla böyle bir şey söylemiyor da burada bunlara ya bu söylenenler Diyanet şeyin İsrailoğullarının yaptıklarıyla kıyaslanabilir mi? Git de Gazze'deki öldü değil. Yakala, nerede yakalarsan öldüreceksin. Burada yakalarsan burada, dışarıda yakalarsan dışarıda, evinde yakalarsan evinde. Ya bu ne biçim şeydir? Bu ne biçim inançtır? Halbuki onun mesela şey yapıyor, ayetler arası ilişkiler koparılıyor. Şimdi düşünün, şurada benim sırtımda ceket var. Bu ceketin kolunu birisi koparır da, ben kopmuş kolu giyebilirsem, burada da kopmuş kolu koluma takarsam millete rezil olurum değil mi burada? Ayetler arası ilişkileri koparıyor, kendi kafalarına göre bir şey yapıyorlar. Onun için Abbasilerden itibaren İslam dini diye bir din kalmamıştır. Bunu çok iyi bilin. Mezheplerin hiçbirisinin İslam diye bir derdi yoktur. Hiçbirisinin. Yani ne oluyor? İşte Kur'an, Muran, eğer hesaplarına gelirse Kur'an, hesaplarına gelirse hadis. Gelmezse yok. İşte bunlar bir şey hukuku oluşturmuşlar. Savaş hukuku oluşturmuşlar. Sürekli savaş, sürekli şey. Mesela Allah-u Teala Bakara 190. ayetinde diyor ki, sizinle, Allah yolunda sizinle savaşanlarla savaşın. Savaşı siz açmayın, onlar açtığı zaman. Açtığı zaman, beyefendi buyur nereden vurmak istersin diyemezsin ya. Ama aşırı da gitmeyin diyor. Bak savaşta bile aşırılık yok. Savaşta bile birisi gelse dese ki ben teslim oldum. Sen teslim olmaya hakkın yok diyemezsin. Tek kişi yani. Şimdi bakın burada ne var? Bu olay şu. Hatta kendisi aynı surenin birinci ayetinden itibaren oku. İçteki çelişkiyi bir görün. İslam alemi işte doğru bildiğimiz yanlışlar kardeşim. Yani yıllarca anlatsak bitmesi mümkün değil yani.
Allah ve Resulünden kendileriyle anlaşma yapmış olduğunuz müşriklere bir ültimatomdur. Yeryüzünde 4 ay daha dolaşın. Şunu bilin ki siz Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz.
Orada kal. Bak Allah ve Resulünün anlaşma yaptığı Mekkeli müşrikler, biraz sonraki ayetten de anlayacaksınız, kimlerdi? Resulullah kiminle anlaşma yaptı? Hendek Savaşı'ndan sonra geldi. Hudeybiye'de antlaşma yaptı. Ama daha sonra onların bir bölümü antlaşmayı bozdu. Medine'ye saldırmaya kalkıştılar. Şimdi bunlara diyor, bak, şimdi inşallah o ayeti de okuruz da, hatta onu da okuyalım, yok bu bitsin ondan sonra okuyalım da, şimdi bu insanların bir bölümü anlaşmayı bozdu. Şimdi bunlar Mekkeliler, savaş suçlarının tamamını işlemiş insanlar. Bir, Muhammed Aleyhisselam ve Müslümanları orada yaşatmadıkları için Medine'ye göç etmek zorunda bırakmışlar. İki, göçle kalmamış, Bedir Savaşı'nı açmışlar. O yetmemiş, Uhud Savaşı'nı açmışlar. O yetmemiş, Hendek Savaşı'nda bütün çevre kabilelerle birlikte Müslümanları orada boğmak için gelmişler. Peki ondan sonra da Muhammed Aleyhisselam gidiyor. Orada bunlarla antlaşma yapıyor. Halbuki çok güçlü. Allah-u Teala Fetih Suresi'nde o Mekke'de bilmediğin mümin kadınlar ve erkekler olmasaydı sen Mekke'yi fethetmene müsaade ederdim diyor. O da güçlü olduğu halde antlaşma yapıyor, geri çekiliyor. 10 yıllık bir sulh antlaşması yapılıyor. Bir kısmı bozuyor. Şimdi Resulullah Mekke'yi fethediyor. Mekke'yi fethettikten sonra mesela bu Bakara suresinin 191. ayetinde Allah-u Teala diyor ki Mescid-i Haram yanında onlarla savaşmayın, onlar savaşırlarsa başka. Şimdi öyle bir şey Mekke'ye öyle bir giriş yapıyor ki hiç onlar savaşmak için karşılarına çıkmasınlar. Sanki başka yere gidiyormuş gibi yapıyor. Biliyorsunuz o ateşler yakıyor, çok sayıda bir ordu geldi şey veriyor. Mekke'ye giriyor, bir kişinin çöpüne dokunmuyor. Ama gelenekselde işte üç gün şey ne derler? Yağma. Bunlar asla olamaz. Savaş yerinde alacağın ganimet neyse odur. Onun dışında kimsenin evine de dokunamazsın, şeyin çöpüne dokunamazsın. Savaş hukuku budur İslam'da. Çöpüne dokunamazsın. Mesela Mekke'de kimse yok efendim işte falanca kişi şeyin Kabe'nin örtüsüne de sarılsa öldürün. Yalanın zirvesi. İftira bunlar. Böyle bir şey yok. Peki Muhammed Aleyhisselam Mekke'ye giriyor ama ortada bir şey var. Antlaşma yaptığı kişilere ne yapacak? Bunlar bütün savaş suçlarını işlemişler. Antlaşmayı da bozmuşlar. Bekliyor. Allah-u Teala'nın bir prensibi var. Önce bir ayet indiriyor, sonra onu açıklayacak ayetleri daha sonra indiriyor. Bekliyor Allah ne yapar? İlk açıklayan ayetleri inince, sen işte birinci ayeti okudu, birinci ayetten tekrar oku ve devam et.
Tamam. Allah ve Resulünden kendileriyle anlaşma yapmış olduğunuz müşriklere bir ultimatumdur. Yeryüzünde 4 ay daha dolaşın. Şunu bilin ki siz Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. Allah'sa inkarcıları perişan edecektir. Hacı Ekber
bak,
gününde...
Bak 4 ay daha dolaşın diyor. 4 ay. Evet Hacı Ekber günü dediği de Kurban Bayramı birinci günü. Herkese bir ilan yapılıyor. Evet.
Hacı Ekber gününde Allah ve Resulünden bütün insanlara bir bildiridir. Allah ve Resulü Allah'a ortak koşanlardan uzaktır. Eğer tövbe ederseniz bu sizin için hayırlıdır. Ama yüz çevirirseniz şunu iyi bilin ki siz Allah'ı aciz bırakabilecek değilsiniz. İnkarcılara elem dolu bir azabı müjdele.
Devam et.
Ancak Allah'a ortak koşanlardan, kendileriyle anlaşma yapmış olduğunuz, sonra da anlaşmalarında size karşı hiçbir eksiklik yapmamış ve sizin aleyhinize hiç kimseye yardım etmemiş olanlar bu hükmün dışındadır.
Bak. Bak o antlaşmayı bozmayanlar bu yük 4 ay daha gezin dedi ya onlar bu hükmün dışında ne antlaşmayı bozmayan ne kadar devam et.
Onların anlaşmalarını süreleri bitinceye kadar tamamlayın.
Bak 5 yıl daha orada kimse dokunmayacak onlara. Zaten bu Mekkelilere de tevbe etme imkanı verildiği için o 4 aylık sürede tevbe eder, şey yapabilirsiniz. Ama ondan sonra istediğiniz yere gidin, serbestsiniz. Gene çöplerine dokunmak yok. Ama siz bizi buradan, bak bütün savaş suçlarını işlediniz. Biz buradan sürgün ettiniz. Geldiniz, 3 kere Medine'ye hücum ettiniz. Bizi öldürmek için bütün çevre kabilelerle ittifak ettiniz. O da yetmedi, anlaşmayı bozdunuz. Onun için sizin de cezalandırılmanız lazım. Bak onları öldürün, niye 4 ay sonra öldürün diyor. Yani bu iş ciddi, öyle şakası yok diye görsünler diye. Mesele onları öldürmek değil. Öldürme kuralını koyacaksın ki çeksin gitsinler. Yoksa kalırlar orada. Şimdi o 4 ay daha, işte o 5. ayette Allah-u Teala haram aylar dedikleri şey değil. Haram yani can o şey antlaşmayı bozan müşriklerin can güvenliğinin bittiği 4 aydan sonra. Onu söylüyor Allah. Ama tutuyorlar, yukarıyla tamamen bağlantısını bozdular. Şimdi tekrar 5. ayeti okusun. Bakın ki, onların mealinden okudum dikkat ediyorsanız. Bakın ki 5. ayetin öncekileriyle herhangi bir bağlantısı var mı? Tekrar oku.
Haram aylar çıkınca bu Allah'a ortak koşanları artık bulduğunuz yerde öldürün.
Hadi buyurun.
Onları yakalayıp hapsedin ve her gözetleme yerine oturup onları gözetleyin. Eğer tövbe ederler, namazı kılıp zekatı da verirlerse kendilerini serbest bırakın. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
Bak 4 ay bittikten sonra hala Mekke'den çıkmamışlarsa onların çıkmaları için yapılması gerekenleri söylüyor. Yoksa müşrikleri nerede bulursanız. Ondan sonra şöyle yapmışlardır. Bu ayete kılıç ayeti derler. Müslümanlarla gayrimüslimler arasında böyle sulh ve yani iyi geçinmeyi gerektiren hususların tamamını bu ayetle yok saymışlardır. Hepsini efendim neshedilmiş demişler. Allah yani yürürlükten kaldırmış demişlerdir. Zaten hiçbir mezhep nesih konusunda da Kur'an'ın ayetlerine asla uymaz. Onlar da kendi kafalarına göre şey yapmışlardır. Şimdi bakın bir de yani 60. surenin 8 ve 9. ayetlerini oku. Hatta önce birinci ayetini oku sonra 8 ve 9. ayetlerini oku. Yani kendi iç çelişkilerini de görmeniz için hep ondan okutuyorum. Evet.
Mümtehine suresi 1. ayet. Ey iman edenler! benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanları dost edinmeyin. Siz onlara sevgi gösteriyorsunuz, halbuki onlar size gelen hakkı inkar ettiler. Rabbiniz olan Allah'a inandınız diye Resulü ve sizi yurdunuzdan çıkartıyorlar. Eğer rızamı kazanmak üzere benim yolumda cihat etmek için çıktıysanız böyle yapmayın. Onlara gizlice sevgi besliyorsunuz. Oysa ben sizin gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilirim. Sizden kim bunu yaparsa mutlaka doğru yoldan sapmıştır.
Tamam. Bakın kiminle iyi ilişkilerde bulunmayın diyor. Zaten cihat diyor, zaten savaşta çıkmışsınız. İyi ilişkilerde bulunmayın diyor. Bunlar gayrimüslimler. Peki hangi gayrimüslimlerle? Ondan 8 ve 9. ayetleri oku.
Aynı Allah söz. Sizi din konusunda sizinle savaşmamış.
Bak sizin... din konusunda savaşmamış. Suçlu, eğer bir savaş suçu işlediğiniz için savaşırsa bu kapsama girmiyor. İnancınızdan dolayı sizi öldürmeye kalkmamış. Zaten ayette yani savaşmamış, o sizi öldürmeye kalkmamış manası. Mekke'de Resulullah'ı onun için öldürmeye kalkmışlardı. Evet.
Din konusunda sizinle savaşmamış, sizi yurtlarınızdan da çıkartmamış kimselere iyilik etmekten, onlara adil davranmaktan men etmez.
Bak adamlar kafir ama seni öldürmeye kalkmamış, inancından dolayı öldürmeye kalkmamış ve seni ülkenden çıkarmaya kalkmamış. Mesela bugün batıda yaşayan Türkleri düşünün. Oradaki şeyler, sen Müslümansın diye öldürülüyorlar mı? Sen Müslümansın diye sırf inancından dolayı ülkelerine suç yapıyor. Suç işlemişse başka, bu ayete girmiyor o. Evet, devam et.
Şüphesiz Allah adil davrananları sever. Allah sizi ancak sizinle din konusunda savaşan, sizi yurtlarınızdan çıkaran ve çıkarılmanız için destek verenleri dost edinmekten men eder.
Allah'ın yasakladığı o. Dost edinme kelime diye tercüme ettikleri ki entevellevhum. Yani onların yönetimi altında da yaşayabilirsiniz demiş. O tevellevhum kelimesinin anlamı odur. Aynı kökten bizde vali kelimesi vardır. Tevellevhum. Yani onları kendinize veli edirsiniz, yönetici yapabilirsiniz, fark etmez. Gidip onların emri altında yaşayabilirsiniz. Ama ne o? Üç tane kırmızı çizgi var. Bir, açıklamış ayet bakın. Bir, inancınızdan dolayı sizi öldürmeye kalkmayan. İşlediğiniz bazı suçlar, ölümü gerektiren suç iş yaptıysanız başka. İnancınızdan dolayı. İnancınızdan dolayı ülkenizden çıkarmayan. Ya da çıkarmaya destek vermeyenleri, yermeyenlerle iyi ilişkiler içerisinde olabilirsiniz. Ve hatta onları kendi amirinizle yapabilirsiniz diyor. Şimdi bakın, bu ayetlerin tamamı yok sayılır. Hiçbir mezhepte bunu göremezsiniz. Görüyor musunuz? Bakın buna göre hareket ederseniz işte bir doğal yapı değil mi? Allah'ın dini doğallık, işte doğal yapı. Allah madem diyor ki bu dinde baskının hiçbir çeşidi olmaz diyor Bakara 256. ayette. Bu ne oluyor? Bir de biliyorsunuz dinden döneni öldürün diye bir Resulullah'a bir iftira vardır bütün mezheplerde. Değil mi? Dinden döneni öldürün. İyi. O zaman bir kişi Müslüman olduğu zaman dinden döndü. Hadi onu öldürelim. Bakın yalan söylemek dünyanın en zor işidir. Öyle değil mi Caner Bey? Bu senin şeyin. Yalan söylemek kadar zor bir şey var mı dünyada? Şu arkasından birkaç tane daha yalan söyleyeceksin ki ayakta dursun. Sürekli yalan söylemen lazım. Şimdi bakın burada sen bir de şeyi oku. Az önce Ali İmran 86. ayetini okumuştun. Onun da devamını bir oku. 86 ve devamını oku. Şimdi bakın ki insanları dinden döndü diye öldürme diye bir şey var mı? Ve Kur'an'la Müslümanların arasının nasıl açıldığını buradan görün. Bak Diyanet'in mealinden okutuyorum gene. Başka bir mealden değil. Evet.
İman ettikten, peygamberlerin hak olduğuna şahitlik ettikten ve kendilerine açık deliller geldikten sonra İnkar eden bir toplumu Allah nasıl doğru yola eriştirir? Allah zalim toplumu doğru yola iletmez. İşte onların cezası Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetinin üzerlerine olmasıdır. Onun lanetinin içinde ebedi kalacaklardır.
Onların... Bu bak ebedi kalacaklardır kelimesine de dikkat edin. Halidine fiha, cehennem için kullanılan bir kelimedir. Bu dünya ebedi kalacak. Peki devamını oku.
Onların azabı hafifletilmez, onlara göz açtırılmaz.
Tamam. Devam et.
Ancak bundan sonra tevbe edip kendilerini düzeltenler müstesnadır. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
Nasıl tevbe edecek? Eğer, bakın sürekli bu dışlanma, lanet dışlanma demektir. Tabii bu kelime de tam doğru anlaşılmıyor. Sürekli dışlanmışlık içerisinde kalacaklar. Ama tevbe ederlerse başka. Sürekli kalacak halidin diye ifade edilen kişi öldürülebilir mi? Böyle bir şey ölüm cezası verilebilir mi? Tevbe ederse, ne tevbe etmek kendi hür iradesiyle dönüş yapmak demektir. Peki bakın bütün mezheplerin ittifakla kabul ettiği şey dinden döneni öldürün. Kur'an'a %100 aykırı değil mi? Görüyorsunuz değil mi?
Bunların cezası budur.
Onlara verilen ceza bu. Dışlanma. Zaten onlar psikolojik dışlanmışlığı yaşarlar. Çok iyi bilirler. Siz çevrenizdeki arkadaşlarınızdan bilirsiniz. Psikolojik bir sıkıntı içinde olurlar. Şimdi buradan da gördünüz mü? Yani gerçekten inanılmaz bir takım yanlışlar var. Ben şimdi başka bir konu anlatacaktım da burada kızlarımızı gördüm. Konuyu değiştirmek istiyorum. Şimdi şeyden Arnavutluk'tan o komünizm şey yaptı ya bitti. Oranın ileri gelen ailelerinden birisi kızlarını Türkiye'ye göndermiş. Burada bir cemaatin içinde kalmış. Ama ben de hiç sormam hangi cemaat diye. Çünkü ben ilgilendirmez. Hiç ilgilenmem bu. Hangi cemaat olursa olsun bana ne. Orada kalmış. İşte başını örtmüş. Namaz kılmaya başlamış falan. Bir müddet sonra yani şey yapmış, bakmış bu din, işte bak gördünüz bak yani Kur'an'daki dinle gelenekseldeki dinin farkını gördünüz. Atmış başörtüsünü, din buysa ben yokum, ben istemiyorum böyle bir şey demiş. Ondan sonra gidiyor, diyor ki bir Hristiyan olayım bari diyor. Çünkü dinsiz olmuyor. Böyle inceliyor Hristiyan'ı, bakıyor ki o daha berbat. O zaman Yahudi olayım diyor. Diyorlar ki yok annen Yahudi olması lazım. Sonra benim yanıma geldi. Hocam dedi ben bir işte kendisi hukuk fakültesi mezunu. Uluslararası bir avukatlık yapıyor. Çünkü İngilizcesi çok iyi. İtalya'da okumuş. Türkçeyi de iyi öğrenmiş. Bir de Arapça da öğrenmiş. Yani dini doğru anlayayım diye. Yani araştırmayı seven bir kız. Şimdi hocam ben bir seninle tez yapmak istiyorum dedi. Neyse geldi, derslere girdi falan. Sonra ona baktım şey yapıyor. Derslerde böyle tavırları falan değişiyor. Sonra bana dedi ki, ya hocam dedi, ben tez yapmış biriyim. Benim teze falan ihtiyacım yok. Ben sadece de bu dini doğru öğrenmek için geldim senin yanında tez yapmak istedim. Eğer sen dedi, diğerleri gibi anlatsaydın bu dini çoktan bırakmıştım. Hiç ihtiyacı yok çünkü uluslararası avukatlık yapıyor, hiç ya, herhangi bir şey yok. Ona dedim ki bak, ona bir tez hazırlattım. Dedim ki bak sen hukukçusun ve Roma'da da okumuş birisisin. O zaman ben senden şunu istiyorum, git Roma'ya. Bizim mezheplerin aile hukuku dediği şeyin İslam'la uzaktan yakından alakası yok. Ne Kur'an'la ilgisi var, ne Resulullah'ın uygulamalarıyla ilgisi var. Ve mesela Kur'an-ı Kerim kadına pozitif ayrımcılık yapar. Mezheplerin tamamı onu ayağın altına atar. Dedim bunun İslam'la bir ilgisi yok. Git bak bakalım. Roma ve Yunan hukukuna göre bir incele o dedim şey Roma kaynaklarından. Bak bakalım ki nasıl bir şey bulabilirsin. Gitti geldi baktı ki Roma hukukunun esasları alınmış ve İslam hukuku diye bütün mezheplere yerleştirilmiş. Roma hukukunda kadının adı da yok.
Tamamen ataerkil. Hı? Tamamen baba merkezi.
Tabii. Erkek merkezi. Baba da değil. Erkek. Kadının adı da yok. Mesela diyelim işte benim adım Abdülaziz. İki tane kızım var. İşte büyük kızımın adı Hatice. Yok olmaz. Abdülaziz bir. İkinci kızım Abdülaziz iki. Evlendikten sonra kocasının adıyla. Mesela büyük kızımın kocası da İbrahim. İbrahim bir. Adı da yok. Ha, bakın. Bir boşanma hukuku oluşturulmuş. Kadın ne yaparsa yapsın kocasından boşanamaz. Halbuki Kur'an-ı Kerim örnekleriyle birlikte kadına da boşanma hakkı vermiş. Tek taraflı iradesiyle, mahkeme değil. Kadın erkek evlenirken gidip hakimin huzurunda mı evleniyor ki boşanırken hakimin huzuruna çıkıyorlar? Böyle şey olur mu? Kadının şey böyle bir nezaketi vardır. Nezaketin istismar edilmemesi için kadın boşamak isterse araya hakimler girer. Erkek boşamak isterse onun hukuku ayrı. Gerçekten muhteşem bir aile hukuku vardır Kur'an-ı Kerim'de. Ama işte onu ortaya koydu ki Roma hukuku alınmış, bütün mezheplerde aile hukuku yapılmış. Şimdi bakın, burada evli olanların hepsi bilir. Bir aile içerisinde kadın mutlu değilse, o ailede mutluluktan söz edilebilir mi? Hiç mümkün mü? Aileyi bitirmişler. Aile diye bir şey kalmamış. Ben mesela çocukluğumda, rahmetli annem, o başından geçenleri anlatırdı, dinleyemezdim. Böyle içim şey yapardı, böyle acayip bir hale alırdım. Sonra babama dedim ki, baba inşallah sen annemden önce ölürsün. Niye oğlum dedi. Belki annem hakkını yalan eder sana dedim. Şimdi gerçekten de annemden önce vefat etti. Anneme de söyledim, hakkını yalan etti. Yani o ayrı bir konu. Ama bu sen ben meselesi değil. Öyle bir sistem oluşturmuşlar ki, bakın İslam'da Kur'an-ı Kerim'de hududullah diye kelimeler geçer. Allah'ın koyduğu sınırlar. Allah'ın koyduğu sınırların kadınlarla ilgili olan kısımlarından çiğnenmemiş bir tane yoktur. Allah'ın koyduğu sınırlar, kim bu sınırları aşarsa Allah-u Teala ona ağır ceza verir diye, cehenneme atar diye ayetlerde var. Bir tane yoktur. Miras konusunda kadınla ilgili şeyler istismar tamamen çiğnenmiştir. İşte aile konusunda çiğnenmiştir. Mesela adetli kadın oruç tutamaz. Niye? Allah oruçta yeme içmeden bahsediyor. Adetli kadın ne içiyor ki orucu olmuyor? Nereden çıkardınız? Orada da Allah-u Teala hududullah diyor. Allah iki kişiye diyor. Hastaysan tutmayabilirsin. Yolcuysan tutmayabilirsin ama tutman daha iyi olur diyor. Ama onlar güneş batmadan önce kadın adet görmeye başlar, sonrası orucu gider. Ulan ne yedi de gitti? Ne oluyor? Bu bir dışlanma. Efendim adetli kadın namaz kılmaz. Niye? Lan hangi ayette var Allah aşkına söyleyin. Ama hadis de uydurabiliyorlar bu tip şeyler için. Ama bakın, hadis uydurma meselesinde de şuna da çok dikkat edin. Nebi ve Resul farkı vardır Kur'an-ı Kerim'de. Çok açık. Nebi, Allah'ın, yani Nebi bizim peygamber diye tercüme ediyoruz ama peygamber, Resul anlamına da geliyor. Allah'ın değerini yükselterek kendisine vahiy indirdiği kişidir. Mesela şimdi size sorayım. Mesela buradan sana soruyorum. Cevap ver bakayım. Allah kaç tane kitap indirmiştir?
3.
Hangileri?
Tevrat, İncil, Kur'an.
Bir de Zebur var diyorlar.
Zebur Tevrat'a dahil.
Neyse. Ama öyle gelenekse Zebur diyorlar. Peki kitap kime indirilir? Nebiye mi, Resul'e mi?
Resul'e.
Rasulü. Rasulü öyle derler. Peki Tevrat kime indirilmiştir?
Hazreti Musa.
Musa Aleyhisselam. Bak burada bu işin uzmanı var. Sorun bakayım. Tevrat Musa'ya mı indirilmiştir?
Yok, Kur'an'da öyle demez.
Hiçbir ayet yok. Peki gerçekte yani Tevrat'ın içinde sadece Musa Aleyhisselam'a indirilen kitap yok, mı var?
Yok. Peygamberler var.
Ha, bir sürü kitaplar var. Şimdi bakın öyle bir şey yapmışlar ki bu Yahudi oyunu bu da. Tevrat Musa'nın diyorlar. Şu aptallara bak ya. Bu Allah'ın indirdiği kitap olabilir mi? Yahu. Ve Allah bu şeye indirmiş. Ya kardeşim. Peki gene sen Diyanet'in mealinden oku. Ali İmran 81. ayeti oku bakayım. Kime kaç tane kitap indirilmiş? Ama tabii verilecekleri manalar Nebi Resul diye bir şey yok. Peygamber derler hiçbir şey anlamazsınız. Oku oradan.
Hani Allah peygamberlerden andolsun size vereceğim her kitap ve hikmetten sonra elinizdekini doğrulayan bir peygamber geldiğinde ona mutlaka iman edeceksiniz ve ona mutlaka yardım edeceksiniz diye söz almış ve bunu kabul ettiniz mi? Verdiğim bu ağır görevi üstlendiniz mi? Demişti. Onlar kabul ettik demişlerdi. Allah da öyleyse şahit olun, ben de sizinle beraber şahit olanlardanım demişti.
Bak ayetin anlamını öylesine bozmuşlar ki. Bak şimdi Allah-u Teala diyor ki ve ide kadallahu mithaken nebiyyin. Nebiyyin nebiler demektir tabi. Nebiler. Allah nebilerden misak aldığı zaman لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ size bir kitap ve hikmet verdiğim zaman. Hikmet ne demek? Hiç duydunuz mu hikmet ne demek olduğunu? Dini? Ancak şey olarak ne derler? Felsefe derler. Başka bir şey demezler hikmete. Halbuki hikmet her indirilen kitapla birlikte o kitaptan çözüm, doğru çözüm üretme bilimidir. O kitabın içinde ayrıntılı olarak vardır. Zaten Allah bize onu keşfetmeyi nasip etti de bütün problemleri artık rahat rahat çözüyoruz. Şimdi sonra diyor size bir Rasul gelirse, bak Nebi gidiyor Rasul ama ikisine de peygamber manası vermiştir. Ya bugün bir Hristiyana Muhammed Aleyhisselam mı gelecek? Ona gidecek olan Rasul Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an'la gideceksin. Size bir Rasul gelirse, ama nasıl olacak Rasul? Sizinle beraber olanı tasdik eden Rasul. Peki şimdi siz bu işin uzmanısınız. Tasdik diye bir şey var mı İslam aleminde? Var mı İslam aleminde? Kur'an'da değil, İslam aleminde.
Yani yok.
Yok, ben hiç rastlamadım şimdiye kadar. Yani diyecek ki, bak sizin kitabınızın Allah'ın kitabı olduğunu Kur'an-ı Kerim tasdik eder demezseniz onun inanma görevi doğmaz. İşte o zaman kesinlikle inanacaksınız ve ona yardımcı olacaksınız. Bu konuda benim ısrımı aldınız mı? Yani size yüklediğim ağır yükü aldınız mı? Muhammed Aleyhisselam'la bu ısır bitmiştir çünkü artık bundan sonra bir daha nebi gelmeyecek. Bakın Allah bütün nebilere kitap vermiş mi? Hani dört taneydi? Hani dört taneydi? Şimdi bakın ki, bakın, şimdi Diyanet'in şeyine göre, şimdi sonuna doğru yaklaştık, ikide bir bakıyorum, az biz vaktimiz kaldı, bana tanınan vakit. Şimdi sen Bakara 136. ayetten oku, bakın ki, dikkatle dinleyin, bakın ki o ayetlere göre yeryüzünde bir tane Müslüman var mı? Dikkatle takip edin. Evet.
Deyin ki.
Gene şeyden, Diyanet'ten okutturuyorum yani. Evet.
Deyin ki, biz Allah'a, bize indirilene Kur'an'a, İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve Yakup oğullarına indirilene.
Peki var mı böyle birine? Bak, ne dedin? Dört tane kitap değil mi? Tevrat, İncil, Zebur, Kur'an. İbrahim Aleyhisselam'a indirilen kitap var mı? İshak'a var mı? Yakup'a var mı? Yakup'un soyundan gelene indirilenler var mı?
Musa ve İsa'ya verilen ki Tevrat ve İncil ile...
Buna parantez koymuşlardı. Evet.
Bütün diğer peygamberlere Rablerinden verilene iman etmiş.
Bak, bütün diğer peygamberlere verilen, İsa'ya ve Musa'ya verilen, ona da verilen diyor. Onlara İncil ve Tevrat'sa bunlar da kitap olmak zorunda. İman ettik, tamam. Devam et.
Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz.
Tamam,
ve...
orada dur. Hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Peki, her cuma günü Muhammed Aleyhisselam'a salat getiriliyor. Ne diyorlar? Seyyidel evvelin vel ahirin. Öncekilerin ve sonrakilerin efendisi. Onu ilah ilan etmektir. Tam %100 şirktir. Ama bir şey yaptıklarını zannediyorlar. Ne oluyor ya? Hani şey ayırt etmeyiz diyor, dedirtiyor Allah. Devam et.
Ve biz ona teslim olmuş kimseleriz.
Tamam. Devam et.
Eğer onlar böyle sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse...
Onlar dediği Yahudiler burada. Çünkü öncekinden onlara. Onlar da sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse... Peki bizden böyle bir iman eden birisi var mı? Var mı böyle bir iman? Biliyor musunuz? Var mı? Peki onlar da sizin iman ettiğiniz gibi iman ederse diyor. Hani öyle bir iman bize yok ki onları da arayalım. Evet, devam et.
Gerçekten doğru yolu bulmuş olurlar. Yüz çevirirlerse onlar elbette derin bir ayrılığa düşmüş olurlar. Allah onlara karşı seni koruyacaktır. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.
Bak, onların yolu başkadır diyor. Peki Müslüman mı diyenlerin tamamının yolu o başka denen yol değil mi? Ne oldu şimdi? Efendim İslam alemini, ula İslam alemi diye bir şey mi var ki niye bu halde diye soruyorsunuz? Var mı öyle bir şey? Bak, gördünüz işte. Ben daha çok küçük bir parça size şey yapıyorum. Dedim ya, aylarca burada konuşsam mümkün değil, bitmez. Ya bu ne oluyor ya? En temel konular. Bu ne oluyor? Sen ilişkilerini de yanlış tutuyorsun. Ya şimdi siz karşı taraftaki bir kişi geliyor. Kafir. Nereden çıkardın kafiri? Sen ona dini anlattın mı? Gerçekleri kesin kanaate varacağı şekilde gösterdin mi? Geçen de bir vakıf var işte, orada çalışan bir Pakistanlı, bir başka Pakistanlı ile birlikte geldi yanıma. İşte her gün bir kişi Müslüman oluyor. Ne yapıyorsunuz da Müslüman oluyor? Eşhedü getir diyoruz. Nasıl? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Manası ne? Sen biliyor musun? Bilmiyor. Ya Allah'tan başka ilah olmadığına ben şahitlik ederim. Buna herkes şahitlik eder. Ateistler dahil. Herkes bilir ki Allah'tan başka ilah yok. Niye? O kendi tabiatta yaptığı gözlemle ulaşır. Küçük çocuklar harekete geçtikleri andan itibaren annelerine Allah'la ilgili sorular sorarlar. Anneler bunu çok iyi bilirler. Sonra kesin bir kanaate varırlar. Ama peki Muhammed Allah'ın elçisi olduğuna da şahidim. Nereden şahitsin? Orada mıydın Muhammed Aleyhisselam Allah tarafından elçi olarak tayin edildiği zaman? Nereden şahitsin? Bunu diyen Müslüman oluyormuş. Oh ne güzel ya. Ne güzel. Ya sen nasıl şahit olacaksın? Nasıl şahit olacaksın? Bir gün bu Washington DC Üniversitesi'nden bir hanım doktora yapmak için gelmişti. Dedim şimdi Allah-u Teala bana soracak, ne yapayım? Şimdi onun önüne Fatiha suresinin mealini okudum. Yanına da bir teyip koydum. Dedim ya benim dilim zayıf, İngilizcem zayıf. Sen bunu oku da ben şey yapayım. Şu anladın ne demek istediğimi, ama şey yapamadım yani, ayıp olmasın diye. Ondan sonra Fatiha'ya bir başladı. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Her şeyi mükemmel yapmak, alemlerin sahibi olan Allah'a özgüdür. Çocukken babaannem beni kiliseye götürürdü. Papaz da öyle derdi. İşte Errahmanirrahim, iyiliği sonsuz, ikramı boldur. Evet, bunu da duydum. Maliki Yevmiddin, hesap gününün tek yetkilisi. Hesap gününde bu İsa kurtaracak onları. Tek yetkili değil ki. Bizimkileri de kim kurtarıyor? Yetiş ya Muhammed, bugün imdat günüdür. Allah'tan kaçıyor, Muhammed'e sığınıyor. Vay be! Böyle bir din mi var? Ondan sonra İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn'e geldi. Ya Rabbi, kulluğu yalnız sana yapar, yardımı yalnız senden isteriz de. Böyle yaptı. Yarım saat o ayetten ileri geçemedi. Yarım saat geçemedi. Sonra işte Ya Rabbi bize doğru yolu göster, işte kendine nimet verdiği kişilerin yolunu. Neyse o ayeti okudu. Sonra tabii bir iki yıl kadar yanımızda kaldı. Şeye gezerken, Amerika'ya giderken baktım üzülüyor. Ya niye üzülüyorsun dedim. Ya işte iznim bitti de yenilemek için gitmem lazım. İyi ya, bak annem baban orada. O yok dedi. Ben insan olduğumu burada öğrendim ya. İki yıldır buradayım. Hiçbiriniz benim, çok affedersiniz, dişiliğimle ilgilenmediniz. Hep kişiliğimle ilgilendiniz. Ben böyle bir şey görmedim ömrümde dedi. Sonra bir profesörlüğe müracaat ederken bana yabancı yayın dediler. Ulan bir de baktım Amerika'da benimle ilgili o kadar makale yazmış ki. O da profesör olmuş bir yer. Tabii aradan yıllar geçtikten sonra.
Hocam 5 dakikaya bitirelim.
Tamam, bitti. Bitti, tamam. Şimdi zaten ikide bir buraya bakıyorum. Bu da 4 dakika yazıyor.
Yarım saatte soru cevap yapıyoruz hocam.
Tamam, tamam. Yok, ben buraya sürekli bakıyorum yani. Şimdi bir de şunu anlatayım size. O zaman bitmiş olsun. Katolik Kilisesi'ne davet etmişlerdi. Ben oraya giderken az önce o Arnavut kızı da götürdüm. Çünkü orada şey yapmış, benim kızım Hatice ile beraber götürdüm oraya. Dedim ki tercümemizi o yapsın. Çünkü orada yetişmiş ya, Roma'da yetişmiş. Şimdi orada şey yaptılar. Bizim büyükelçi geldi, dedi ki ben büyükelçilik hayatımda böyle bir davet görmedim. Seni çok özel olarak davet etmiştir. Vallahi benim hiç haberim yok dedim. Neyse, akşam bir resepsiyon verdiler işte. Yarın toplantı var. Herkes 20 dakika konuşacak. Abdülaziz Bayındır saat 9.30'da başlayacak. Abdülaziz Bayındır saat 3'te konuşacak. Hepinizi bekleriz de bana da mutlaka bekleriz dediler. Ben dedim bu mutlaka nereden çıktı ya? Dediler ki herkese 20 dakika vermişler, bana 3 saat. Allah Allah. Lan bu nereden çıktı dedi. Dediler ki Avrupa'nın üniversitelerinden sırf sana soru sormak için gelecekler. Şimdi geldiler, kısa bir sunum yaptım. Sorularını soruyorlar. Böyle bir ayette cevap veriyorum, aynı şeyi bir daha sormuyorlar. 3 saat bitti ama gerçekten çok güzel sorular. Yani onlar kayda aldığı için şey yapmadı, yani piyasaya çıkmadı onlar. Ben bir kayıt ekibi götürmedim oraya. Neyse, 3 saat bitti, kimse kalkmadı. Ya zaten o benim konuşmam gelene kadar salonda hiç kimse yoktu. Sonra salon doldu. 3 saat bitti, kimse kalkmadı. Sonra dediler ki moderatör dedi, tamam süre bitti dediler. Bizim sorularımız bitmedi. Yarım saat daha uzatıldı. Gene kimse kalkmadı. Dediler bir toplantı daha, söz vermezseniz kalkmayız. Neyse dediler, işte yemek yiyelim akşam işte. Yemekten sonra bir salon ayarlandı otelde. Ondan sonra saat kaça kadar sordular bilmiyorum. Bunu şunun için söylüyorum. Ya bu insanlara doğruları anlatmak zorundayız. Allah'ın ayetini okuduğun zaman kendisi de Allah'ın bir ayeti. Ve orada kendi doğal yapısıyla son derece uyumlu şeyi görüyor ve itiraz edemiyor. Ama biz işte bak gördünüz. İslam'ın ne hale geldiğini ben Diyanet'in mealiyle. Halbuki bunların yanlışlarını yıllardır söylüyorum. Ama asla, çünkü kendileri ilah. Maalesef. Biz kurumuz. Vay be. Ne demek kurum ya? İslam'da kurum mu var? Hadi yürüyün demek gerekiyor ama şey değil. Bu sadece Diyanet'e has bir olay değil. Ben 20 sene kadar da ekonomi danışmanlığı yaptım. Bu Arap ülkelerinde en tepe hocalarıyla hep beraber oldum. Ve esas onlar beni şok ettiler ya. Bütün bilgiler ezber. Hayret ediyorum ya. Ya Arap dilinde bile çok ciddi yanlışları var. Ya bu şu anlattığım konular, onlarda da aynı. Ya siz bunları nasıl yapıyorsunuz ya? Onun için biz Müslüman olarak doğru dini ortaya koymak zorundayız. Bu dini tüm insanlığa anlatmamız lazım. Ve ister inanırlar ister inanma konusunda hiç kimseye baskı yapma yetkimiz yok. Allah Muhammed Aleyhisselam'a diyor ki sen doğru bilgi ver. Senin görevin doğru bilgi vermektir. Onları yola getirmek, hizaya getirmek diye bir görevin yoktur diyor. O kadar. Biz de insanlara doğru bilgi verelim. O doğru bilgi ister kabul ederler ister tamamen kendilerine kalmış. Ama o doğru bilgiyi verelim. Bizim görevimiz o. Hepinize teşekkür ediyorum. Pek alışkın değilim böyle alkışlara ama olsun.
Sayın Hocam, değerli fikirleriniz için teşekkür ederiz. Çok güzeldi. Şimdi yarım saatlik bir soru cevap kısmına geçeceğiz. Soru sorular varsa...
Tam vaktinde bitirmiş. Tam vakti.
Buyur abi.
Hocam, çok teşekkürler kalsınız için. Benim İslam tarihiyle ilgili şöyle bir izlenimim var. Yani çok bilgili olmayarak da konuyla ilgili. Bir 1000 senelik bir uyku süreci yaşanmış. Son 10 yıllarda hani özellikle Türkiye'de belki başka ülkelerde de daha dinamik bir bu konuların tartışıldığı bir ortam oluşmaya başlamış gibi bir izlenimim var. Son belki 30, belki 40, belki 20 sene özellikle gittikçe hani Türkiye'de özellikle gittikçe artan bir tartışma ortamı bu konularda ilgili. Öyle bir izlenim ediniyorum. Sanki bir sene, 1000 sene bir uyku, 1000 sene hani biraz al, biraz ver, öyle bir uyku süreci yaşanmış. Sizin de tahliliniz böyle mi ve ya da nasıl ve bunun sebepleri neden diye düşünüyorsun? Neden çünkü bu aralar bu konular tekrar böyle çok uzun bir uyku, yani uyku süreci derken tabii hep böyle sesler çıkmış diye anlıyorum arada bir ama şu an zamanlarda yaşanan kadar dinamik bir tartışma süreci hani son 20-30 senedeki kadar dinamik tartışma
doğru, yaşanmamış. Doğru, öyle bir şey yok, evet. Peki şimdi bakın, Allah nasip etti, ben 26 yaşında İstanbul Müftü Yardımcısı oldum. Biraz sonra da Fetva Kurulu Başkanı oldum. Ve İstanbul Mahkeme Arşivini ve Şeyhülislamlık Arşivini 20 sene yönettim. Bir sürü araştırmacıya yardımcı oldum. Az önce de bir hanımla ilgili işte söylemiştim. Şimdi bizim gelenekte soru sormak yasaktır. Mesela işte ben medreseye gidip geliyordum. Erzurum'da hocaya bir iki soru soruyorsun, bakıyorsun ki rahatsız oldu, bu defa vazgeçiyorsun. Şimdi İstanbul Müftülüğü'ne geldim 1976'da. Ben kendi kendime diyordum ki, ama ben gelmeden önce 4 mezhebin kitaplarını okumuş, bütün mezhepleri özümsemiş olarak gelmiştim yani. Ondan sonra ben baktım, bir fetva veriyorlar. Lan yanlış. Ama İstanbul Müftülüğü'ne yanlış fetva olmaz. Bir kitaplara bakıyorum, şöyle bir itiraz ediyorum. İstanbul Müftü Yardımcısı bana oda vermediler. Masa vermediler. Gidiyorum birisinin odasında oturuyorum. Bir gün baktım ki o üst yönetimden hiç kimse yok. Müftü yanlarına toplamış. Sonra ben de rahmetli Timur Taş Uçar'da İstanbul Müftü Yardımcısı onun masasına oturdum. Ya boş masa buldum, bir de masaya oturayım. O sıra Ahmet Vanlıoğlu çıktı geldi.
Timur Taş'ın masası tehlikeli değil mi hocam?
Neyse artık. Şimdi orada Ahmet Vanlıoğlu geldi. Karşımda oturuyor. Abdülaziz Bey durum çok kötü dedi. Ne oldu, hayırdır? Abdurrahman Şeref Güzel Yazıcı vardı, İstanbul Müftüsü. Hepsini toplamış. Onlara demiş ki ya Abdülaziz ya ben. Çünkü her girdiğin zaman el öpeceksin, çıkarken öpeceksin. Ben asla öpmem. Allah'tan başka kimsenin karşısında eğilmem. O kadar. Ya o gidecek ya ben. O da işte megafon vardı burada, dinliyormuş, bilmiyorum. Sonradan öğrendim, hemen kalktım bari. Ahmet Bey dedim, bana bak, buradan ben gidersem hepiniz gidersiniz, haberiniz olsun dedim. Ya bir korktular. Bir korktular, aman yarabbim. Bir kapısının arasından bakmama müsaade etmedikleri, Abdülhamid'in eliyle o yaptığı, mobilyaların yaptığı bir oda vardı. O kadar güzel bir oda ki, bir kere oradan bakıyordum, müftü geldi, sen buraya bakamazsın dedi, geri çekti beni. Ve o odayı bana verdi. Ondan sonra niye biliyor musunuz? Şey yapıyorlar. Burada asla şey yapmayacaksınız. İşte fetva işlerine başladık. Yani o mücadeleler orada fetva işleri bana veriyor. Ben ne biliyorum ki fetva? Ben ne biliyorum? Bu defa 25 kişilik bir istişare heyeti kurdum o zaman. Bütün İstanbul'un en meşhur hocaları. Sadece din değil. Mesela rahmetli Sabahattin Zaim vardı, Nevzat Yalçıntay. Yani üniversitelerde hepsini almıştım böyle. Her ay toplanıyoruz. Baktık olmuyor. Gelen sorular. Bu defa bütün hocaları kattık. Ondan sonra Türkiye çapında toplantılar yaptık her ay. Bize gelen sorular. Öyle olunca kimseyi dinlemiyoruz. Diyanet de çok rahatsız oluyordu benim verdiğim şeylerden. Hala çok rahatsız. Onu hepiniz bilirsiniz. Şey yapıyorlardı. Ya bu adamı görevden alın diyorlarmış. Yok ya onun arkası çok kuvvetli. Bana da tabii benden daha arkası kuvvetli. Ben sadece Allah'a dayanıyorum diyordu. Şimdi Allah'a çok şükür orada çok ciddi bir tartışmalar başlattık. Ve şu anda da yani o Arap ülkelerinde yaptıklarımızı falan da anlatsak günleri bulur. Ya mesela size çok kısa bir şey anlatayım. En son Medine'de yaptığımız bir toplantı oldu 2005'te ekonomiyle ilgili. Ondan sonra benimle irtibat kesildi. Türkiye'dekiler de kesti, Araplar da kesti. Artık çünkü faizi fetva hiç alamadılar benden ya tamam. Oraya gittim, 2 gün kaldım Medine'de. Medine İslam Üniversitesi gayri resmi olarak 6 tane toplantı düzenlemiş. Onlardan bir tanesinde herkesi ilgilendiren bir şey söyleyeyim. Tabii çok şeyler konuştuk da çocukların evlendirilmesine geldi. Dedim, çocukların evlendirilmesi diye bir şey var mı? Orada hadis fakültesi dekanı dedi. Tabii var dedi. Ayşe validemiz 6 yaşındayken Resulullah evlenmiştir. Dedim bak vakit çok daralmıştı. Dedim bak ben Ayşe validemizin asla öyle olmayacağını biliyorum ama şimdi şey yapmayacağım. Sana sorayım. Hadi o Mekke'de evlenmiş. Sen hadis konusunda dünyada en önde gelen adamlardan birisisin. Peki Medine'de böyle bir olay var mı dedim. Yok dedi Resulullah zamanında. Peki hepsine söyledim. Bak bunlar üniversitenin en tepe adamları o üniversitenin. Dedim ki Kur'an-ı Kerim'de evlenme yaşı, evlenme çağı diye bir kavram var mı? Yok canım öyle bir şey yok. Peki dedim. Allahü Teala diyor ki "Vebtelul yetame hatta izâ belagun nikah." Nikah çağına girinceye kadar yetimleri denemeden geçirin diyor. Bu ne? Böyle varmış ya. Ya siz Arapsınız, hepiniz hafızsınız. Nasıl bilmiyorsunuz bunları? Varmış ya. Ondan sonra içinizde en iyi Arapça bileniniz hanginiz dedim. Arap Dil Edebiyatı'nın dekanını gösterdiler, işte bu. Gel dedim buraya. Orada birkaç tane daha ayet gösterdim. Peş peşe o Nisa suresini burada yaptığımız gibi. Böyle kalktı. Bu ne ya, bu ne, bu ne? Sadece büluğa ermek etmiyormuş, evlenmek için reşit olmak da gerekiyormuş. Olan sizin nasıl haberiniz olmaz bu Kur'an'dan ya? Hadi buyurun. Çünkü bak bugün Türkiye'deki eğitim de aynı. Üniversite eğitimleri, ezber. Bir de en zeki talebeyle, en beceriksi talebeyi yan yana koyuyorsunuz, o zeki talebenin anasını ağlatıyorsunuz. Bu eğitim sisteminde baştan ayağa değişmemiz lazım. O medrese sistemi var ya, Osmanlı'yı bitirmiş, ben şimdi Osmanlı tarihi belgelerden çok iyi bildiğim için her zaman şunu söylerdim kendi kendime. Keşke şu medreseler olmasaydı, Osmanlı şimdi dünya hakimiydi. Muhteşem bir şey. Mesela yine şunu da söyleyeyim. Doktor Rod Murphy vardı. Çok meşhur bir Amerikan tarihçisidir. Bir gün o zaman yok tabii. Kalorifer falan yok kışın. Benim odamda. Bende bir soba yanıyor. Geldi çalışıyor böyle yaptı. Böyle bir şey yap. Hayırdır ne yapıyorsun dedim. Ya ne niye böyle şey yap? Yahu kardeşim dedi. Osmanlı basitte mükemmelliği yakalamış dedi. Nasıl yani? Ya dedi bir belge okuyorum. Bu Perşembe pazarında bir hanın tamiri için adamları çağırmışlar. Kaç lira istersen anlaşmış yönetici. Tamam. Ya böyle şey anlaşma mı olur? Bir han tamiri. Ama o bölgenin önde gelen tüccarlarından 11 kişiyi denetimde görevlendirdim. Bu adam hiç şey yapabilir mi? Hata yapabilir mi? Ve dedim ki ya niye en çok bize Amerikalılar geliyor? Bak dedi Osmanlı yazılı tarihin bildiği en büyük devlettir. Biz bu büyüklüğün sırrını araştırıyoruz. Ne buldun dedim. Vallahi dedi 13 yıldır araştırıyorum ki Türkçeyi bir Türk gibi konuşuyor. Araştırıyorum. Ben şu ana kadar bulduğum şey şu. Osmanlı'nın değişmez şeyi adalet. Sen Müslüman mısın? Kafir misin? Türk müsün? Yabancı mısın? Hiç ilgilendirmez onu. Yok zengin misin? Fakir misin? Hiç ilgilendirmez. Adalet değişmez şeyi. Dedik şeyde bir gün Şam'da araştırıyorum. Bir belge buldum. Bir haksızlık yapıldığını bir sevindim. Ulan uluslararası toplantılarda bunu gösteririm diye. Ulan bir de baktım ki onu da bizimkiler yapmış. Onun için gerçekten Osmanlı'nın yapısı, geleneksel yapısı o kadar güzeldir ki o hocalar bir olmasaydı
ya, bunlar... Devam edelim isterseniz.
Evet.
Tamam.
Söyle.
Hocam hani bu çeviri hataları ile ilgili bir şey soracağım da ben. Nur Suresi'nin 33. ayet teslim vermiş olduğunuz bir meal var. Hani orada geçen feteyat kelimesini. Ve il erattum tahassüne fele tukrihu.
Öyle fikri feteyatikum alel biga in eradne tahassunu.
Aynen. Oradaki biga kelimesine siz taşkınlık manası veriyorsunuz. Tahassene fiiline de evlilik manası veriyorsunuz. Bu manayı veren bir referans biliyor musunuz eski kaynaklardan? Ben makalenizi okumuştum. Bir Buhari'den referans veriyorsunuz. O işte mükrehin nikahı geçersizdir şeyine delil olarak, görüşüne delil olarak bu ayet kullanıyor. Bir de ilaveten ben Ragıp İsfahan'ın sözlüğünde o ayeti benzer bir şekilde yorumladığını gördüm. Ama sizin bildiğiniz başka böyle bir müfessir var mı? Hani onu cariyelerden başka bir şey yorumlayan var mı acaba?
Şimdi o yorum meselesi değil. O tamamen sözlük anlamına uygun ama bakın şimdi o şeyi Nur suresinin 32 ve 33. ayetlerini bir ok.
Diyanet'ten.
Çünkü başka yerde bu arkadaşın sorduğu pislikleri ortaya çıkaramazsın ki.
Hocam,
gerçi hepsini de çıkarırsın da. Yani bizim meali hariç. Hepsinde vardır.
Sizden bekar olanları, kölelerinizden ve cariyelerinizden duruma uygun olanları evlendirin. Eğer bunlar yoksulsalar, Allah onları lütfuyla zenginleştirir. Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir.
Bak. Bekar olan değil, orada asıl mana evli olmayan, ister bekar ister dul olsun. Evli olmayanları evlendirin. Esir kadın, köle diyor ya, kölelik yoktur İslam'da. Esir kadın ve erkeklerden de durum uygun olanları evlendirin. Mesela efendim cariye yatağa atılır, böyle bir şey asla yoktur. Nikahsız cariye ile ilişki olmaz, ayetlerde vardır. Şimdi biraz sonra göreceksiniz. Bir erkek eğer esir bir kadınla evleniyorsa onun üzerine ikinci bir kadın alması için onun hürriyetini kavuşturması lazım. Ondan sonra da karar kadına verilir. İsterse ayrılabilir. Dolayısıyla şimdi bakın ne dedi? Evlendirin dedi değil mi? Bizlere verilen ister dul olsun, ister bekar olsun, ister esir, ister hür. Evlendirin emrini verdi mi? Devamını oku.
Evlenmeye güçleri yetmeyenler de Allah kendilerini lütfuyla zengin edinceye kadar iffetlerini korusunlar.
Zenginince de zengin kelimesi yanlış. Yani lütfuyla onların ihtiyaçlarını karşılayıncaya kadar. Bak iffetlerini korusunlar emri orada evlendirilecek esir kadın ve erkeği de içerir mi? İffetlerini koruyacaklar. Tamam mı? Ondan sonra şimdi bakın ayetin manasını nasıl bozmuşlar. Sen dikkat et bak, iç bozukluk yeter, başkasına gerek yok. Devam et.
Sahip olduğunuz kölelerden mükatebe yapmak isteyenlere gelince, eğer onlarda bir hayır görürseniz onlarla mükatebe yapın. Allah'ın size verdiği maldan onlara verin.
Tamam, bak bu mükatebe değil. Mükatebe diye ben bir saçmalık uydurmuşlar. Bu adam evlenmek istiyor ama parası yok. Tamam. Eğer durumu uygunsa, yani evlen çünkü ona bir yardımcı olman lazım, müsaade et, bir de maddi yardım yap ona diyor. Maddi yardım yap evlenmesi için. Evet, şimdi devamına bakın. Affedersiniz, genele açmaya Kur'an delil yapılmıştır. Oku şimdi devamını.
dünya hayatının geçici menfaatlerini elde etmek için iffetli olmak isteyen cariyelerinizi fuhşa zorlamayın.
Hadi buyurun. Bak ayetin başında evlenme imkanı bulana kadar namuslarını korusun diyecek. Burada ne diyecek? Namuslu kalmak isteyen cariyelerinizi fuhşa zorlamayın diyecek. Böyle bir saçmalık olur mu? Aynı ayetin baş tarafı böyle, devamı öyle. Devam et.
Kim onları buna zorlarsa bilinmelidir ki hiç şüphesiz onların zorlanmasından sonra Allah onları çokça bağışlayıcıdır, çok merhametlidir.
Bak diyor ki para kazanmak için fuhşa zorlamayın. Ama zorlarsan zorlayabilirsin. Yani affedersin bir genel ev aç, onları parayla sat. Ayetini şey bir daha oku, sen dikkate bakın. Bir daha oku o kısmı, o bölümü.
Evlenmeye güçleri yetmeyenler de Allah'ın kendilerini lütfuyla zengin edinceye kadar iffetlerini korusunlar. Sahip olduğunuz kölelerden mükatebe yapmak isteyenlere gelince, eğer onlar da bir hayır görürseniz onlarla mükatebe yapın.
Evet, buraya kadar olanı anlatmışım. Şimdi ondan sonrasına dikkat edin.
Allah'ın size verdiği maldan onlara verin. Dünya hayatının geçici menfaatlerini elde etmek için iffetli olmak isteyen cariyelerinizi fuhşa zorlamayın.
Hadi buyurun, fuhşa zorlamayın. Dünyanın menfaatlerini elde etmek için, para kazanmak için fuhşa zorlamayın. Peki zorlamadan yapıyorsa problem yok. Rahatlıkla şurada bir genel ev açabiliriz. Evet.
Kim onları buna zorlarsa bilinmelidir ki hiç şüphesiz onların zorlanmasından sonra Allah onları çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir.
Bak şimdi bu arkadaşımız soruyor. Ben de master yapmak için Suriye'den bir kız gelmişti bana. O kıza dedim ki şimdi Arap ya kendisi. Hiç böyle kafası da bozulmamış, daha yeni üniversiteyi bitirmiş. Bu ayeti verdim, şu ayete bir mana ver dedim. Aynen bizim verdiğimiz mana gibi mana verdi. İşte hiç yani bizim verdiğimiz mana şu. وَلَا تُكْرُهُ فَتَيَاتُكُمْ عَلَى الْبِغَى. Şimdi bu evlendirmeyle ilgili ya bu ayetler. Kızlarınızı isyana zorlamayın. Çünkü bazı aileler yani şey in aradne tahassüne evlenmek istiyorlarsa şey ne di vela tükrü fetehiş maral bigai in aradne tahassüne tebtevune aradal hayati dünya dünya menfaatini bekliyorsunuz diye. Şimdi bazıları der ki kızım o çıplak adama vermem, o kim ki bir daha damat olsun, karışma buna. Kızla erkek anlaşmışsa annenin babanın müdahale hakkı sadece ahlaki yönden olur. Eğer kız ya da erkek gayrimeşru ilişkilerle bulunuyorlarsa o zaman müdahale hakkı olur. Onun dışında olmaz. Allah bunu söylüyor. Ama bazı aileler var ki kız bir şey diyemiyor, evleniyor. Evlenme dinen aslında geçerli olmaması gerekiyor ama Allah kızı korumak için geçerli sayıyor şeyi. Çünkü yapacağı bir şey yok birçok yerde. Ayet bu. Ve bunu açıklayan başka ayetler de var. Çünkü tek bir ayet değil. Kur'an-ı Kerim'de ikili bir sistem vardır. Nasıl her şey gece gündüz, iyi kötü, büyük küçük diye ikiliyse Kur'an'da da ikili bir sistem vardır. Mutlaka bir ayeti bir başka ayet açıklar. İşte o şeyden gelen o kız öğrenciyi aldım yanıma. Önüme oturdum. Başka öğrenciler de var. Şu ayeti meal ver dedim. Aynen bu şekilde meal verdi. Yani çünkü bir kafası bozulmamış ya. Yani bir Arap olarak. Peki dedim şöyle bir meal var. Bir de tefsir aç oku bakayım dedim. Verdim bir tefsir. Bu ne ya dedi. Bu ne, böyle şey olur mu? Bakın görüyor musunuz? Kur'an'ı genel ev açmanın aleti yapmışlar. Onu da bırakın. Şiiler adamın şeyi vardı, şey alır bir cariyeyi, affedersiniz yatağına atar. Şiiler onu geçici olarak da satarlar. Belli bir süre, hatta bir başkasıyla evlendirirler. Ayetleri istismar ederek, adamın canı çekerse kocasından ister. Birkaç gün beraber olur, tekrar gönderir. Ya böyle bir dini kabul edecek bir ahlaksız bir adam var mıdır yeryüzünde? Bırak sıradan bir insanı. Yani görüyor musunuz dinini hale getirdiklerini? Evet. Tamam.
Son bir soru daha alabiliriz. Ben sonucu olduğum için son soruyu kendime kıyaklaşmışız.
Bak üç kişi yapsınlar, koro halinde sorsunlar istersen.
Yani
sizin kardeşim biz...
Sizden alabiliriz.
Hocam, üç sorum olacak. Konuşmanızın başlarında münafık olan yalanlardan bahsettiniz. Bu yalanlar nasıl ortaya çıkıyor, hani nasıl belli olur?
Münafıkların yalancılığı mı?
Evet, yani inandığını geri getirdikten sonra neden inkar etmeyi seçer?
İnandıktan sonra niye inkar etsinler diyorsun, öyle mi? Zaten kafirlik odur. Bak, münafıklık, gene Bakara suresinde Allah'ın adı kafir, gerçeği anlattıktan sonra üstünü örten kişidir. Gerçeği anlatacaksın birisine, birisine kafir diyebilmek için doğruları anlatman lazım. Yoksa ona kafir diyemezsin. Doğruları anladı, gerçekleri anladı, görmezden gelmeye başladı. Ya mesela şu anda bizim Amerika'nın Silikon Vadisi ile bir de Stockholm Üniversitesi şeyle, yani bizim çalışmalar açısından şu anda bayağı bir tartışmalı bir dönem, ama onu anlatmayayım çünkü başka bir sahaya şey yapıyor. Gerçekleri anladıkları halde kendi hakimiyetleri kayboluyor diye Silikon Vadisi başkaldırmaya başladı, ama Allah'a şükür Stockholm Üniversitesi sahip çıkıyor. Neyse, önemli değil. Gerçekleri öğrenmek başka bir şey, bilmek başka, kabul etmek başkadır. Çünkü insanlar menfaatlerini birinci sıraya alır. İşte menfaatlerini birinci sıraya alanlar kâfir olurlar. Ama gerçeklere ne pahasına olursa olsun şey yaptığın zaman şey olmaz yani. O gerçekleri kabul ettiğin zaman dışlanmayı göze alacaksın. Ya bak, mesela az önce söyledim işte, Araplar bizi dışladı desinler. Türkiye'de de tamamen dışladılar 2005'te. Dışlasınlar ne olacak? Her taraftan dışlandık. Ne oldu? Bir tane, bütün televizyonlar bize yıllardır yasak. Bütün toplantı salonları yasak. Başta nasıl Caner Bey nasıl da çağırdı? Hayret. Kabul edildi. İnanılır bir gibi değil. Her tarafı yasakladılar. Bizi dışladılar. Ama ben menfaatimi esas alsaydım ne olacak canım, ama o zaman burada bu konuşmayı yapamazdım size. Tamam mı? Ve işte münafık iki suç işler. Hem kafirdir hem de yalan söyler, ben kafir değilim diye. Dünyanın en zor işi yalan söylemektir. Her an yalanın ortaya çıkacak diye de psikolojisi bozuktur. Evet.
Bir şey daha sorabilir
miyim? Neyse, bu arkadaşımız organize.
İki sorusu vardı ama şöyle yapalım. Toplantı bitiminde yine hocalarımızla muhabbet, sohbet sorularımızı yine iletebiliriz. Herkesten bir soru alalım. Senden alayım ve son olarak senden alayım abi. Ondan sonra bitirelim. Buyurun.
Hocam, ben esasında Kur'an'ın anlaşılmasıyla alakalı bir soru soracaktım ama fazla ağır olabilir. Onun yerine sonradan, siz de fakıhçı olduğunuz için şunu merak ediyorum ben. Peygamber Aleyhisselam zamandaki şer'i kurallarla, yani insanları yaşama kurallarıyla şu anda çok büyük fark var. Yani türev piyasalardan tutun, finansmanla alakalı, efendim modernitenin getirdiği şeyler arasında dağlar kadar fark var. Dolayısıyla bugün bu sorularımızın cevabını arıyoruz. Burada da gideceğimiz kaynak Kur'an. Şimdi Kur'an-ı Kerim'den, nihayetinde Kur'an'ı anlamak için de Allah'ın kelimeleri yeter diyoruz. Ve buradaki arkadaşlara işte kimisi 1, kimisi 5, 10, 20, 30 yıllık üzerinde çalışanlar var Kur'an'ın üzerinde. Dolayısıyla günümüzün problemlerine Kur'an'dan çözüm aramaya çalışıyoruz. Şimdi burada problemlere çözüm ararken kendi fıkhımızı kendimiz yapmak mı, yoksa bir bilene sormak adı altında yanlışlıkla bilen olarak bildiğimiz kişinin şeylerine verdiği hükme hataen uymak mı? Onun arasındaki şeyi, o ince ayrımı nasıl yapmak lazım sizce?
Bak şimdi...
Sizler, şunu da tamamlayayım da, siz çünkü bununla alakalı özellikle Süleymaniye Vakfı olarak da çalışıyorsunuz zaten. Yani türev piyasalarla alakalı mesela. Yani sizin açıkladığınız bir şey diyelim ki, onun yerine alternatif olarak bir Kur'an okuyan, 20-30 yıldır okuyan bir Kur'an talebesinin kendi tercihini ona ye tutmasının hükmü nedir? Yani
bu meali 30 bin sene okusan ne anlarsın? Diyanet'in bu meali, bak gördünüz işte. Bu Allah'ın kitabı olamaz dersin.
Yani biz 200 tane meal var. Karşılaştırma okuduğumuzu var.
200 değil, 2 milyon tane de okusan genel yapı aynıdır. Genel
Devaniye yapının... Vakfı'nın meali üzerinden okuduğumuzu düşünelim.
Tamam, düşünelim değilim. Şimdi bak, problem çözme meselesi ayrı. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in çok ayrıntılı açıklanmış bir kitap olduğunu söyler. Kitabe mufassalı ama geleneksel yapı açın. Şey mesela İslam ansiklopedisini mücmeldir. Yani anlaşılmaz bir kitap der Kur'an-ı Kerim'e. Bütün İslam aleminde öyledir. Çünkü Kur'an'ın açıklama metodu olan hikmet unutturulmuştur. Allah-u Teala Hud suresinin 1 ve 2. ayetlerinde şöyledir. Bu kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmış. Sonra da her şeyi bilen ve her şeyin iç yüzünden haberdar olan tarafından açıklanmıştır, Allah tarafından. Niye Allah açıklıyor? Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye diyor. Çünkü başkası açıkladı da mı işte burada gördünüz. Bir sürü lüzumsuz şeyler devreye sokuluyor. Ama biz herhangi bir şey açıkladığımız zaman elbette hata yaparız. Elbette yanlış olabilir. Ama o açıklamayı ayetlerle yapıyoruz. Allah'ın koyduğu prensiplerle yapıyoruz. Şimdi mesela sen ekonomi konusunda dedin. 2008 krizinde Almanlar beni çağırdılar. Dediler ki bu krizden kurtulmanın bir yolu var mı? Ben de ekonomi konusunda 30 yıl üst ekonomistlerle çok toplantılar yapmışımdır. Hiç böyle aralıksız. Hatta son 10 yılı her hafta yapmışımdır. Onlara ne dedim biliyor musunuz? İlk siz ekonomiden anlamazsınız dedim. Herkes şaşırır değil mi? Toplantının sonunda anlamadıklarını anladılar. Ondan sonra bana resmi bir yazı yazdılar. Yeni dünyanın ekonomik sistemini birlikte oluşturabilir miyiz? Tamam dedik, anlaşma yaptık. Fakat bir takım uluslararası güçler engellediler. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in getirdiği çözüm kadar kolay, rahat hiçbir şey. Her konunun, her problemin çözümü vardır. Mesela yine Alman cezacılara bir seminer verdim Almanya'da. Ceza hukuku, Kur'an-ı Kerim'e göre ceza hukukunu anlattım ki mezheplerin hiçbirinde yoktur o. Şimdi matematikseldir o. En sonunda ne dedim onlara biliyor musunuz? Sizin ceza hukukunuz ve en önde gelen cezacıları vardı. Sizin ceza hukukunuz insanlık onur ve haysiyetine aykırıdır. Derhal vazgeçin dedim. Dediler ya bunu sen Türkiye'de söylüyor. Ya dedim Türkiye'de kimse ben dinlemiyor ki. Bak siz dinliyorsunuz, onun için burada söylüyorum. Onlar sizi dinler, siz de bizimkilere söyleyin dedim. Bakın çözümsüz bir tek problem yoktur. Ama çözümün metodunu bilmezsen olmaz. İşte o metot kaybolmuştur İslam aleminde. Yoksa bu mealleri bin defa okusa ne anlayacaksın?
Hocam zamanımız biraz geçtiğimiz için bitirelim burada. Ama konferansı bitiyoruz ama biz burada sohbet muhabbet edelim. Hocalarımıza soru sormak isteyenler özelliğinde sorabilir.
Bir soru var. Söz var işte.
Bitişte yine sohbet muhabbet arasında sorabiliriz. Biz açlık zamanında o yüzden bitirelim şimdi. Hepiniz katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Yayın evimizi kitaplarını temin etmek isteyenler iletişime geçebilir. Ücretsiz kitaplarımız. Onun dışında namaz kılmak isteyenler için yardım edin.
Allah yardımcı olsun.
Hepinizin ayağına sağlık. Teşekkür ederim.